Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu programımızda 1961'de 27 Mayıs darbesinden sonra çok partili hayata dönüş çabaları ve 27 Mayıs darbesiyle başlayan ordudaki cuntalaşma eğiliminin devam etmesini, seçimlere rağmen yeni kurulan cuntalar marifetiyle demokrasinin üzerinde bir baskı oluşturulmasını seçim sonuçlarından itibaren ele almaya devam edeceğiz. Ayrıca bu 27 Mayıs darbesiyle oluşan siyasi sisteme ve bu siyasi sisteme dayatmalarına rağmen halkın bu istikamette oy vermemesinin neticesinde yaşananları ele alacağız, konuşacağız. Evet, 15 Ekim'de, 1961'in 15 Ekim'inde seçimler yapılıyor. Seçimler 25 Ekim'de meclisin toplanmasıyla devam ediyor. 27 Mayıs 1960'tan itibaren süren askeri rejim ortadan kalkmış oluyor. 26 Ekim'de Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçiliyor. 27 Mayıs'tan sonra tekrar çok partili hayata dönülmüş ve işler rayına girmiş gibi düşünülebilir. Halbuki hiç öyle değil. Bunu ilerleyen zaman içerisinde göreceğiz. Bunu neden özellikle söylüyorum? 27 Mayıs darbesi, daha önceki programlarda da söylemiştik, bütün darbelerin anası niteliğinde ve bir darbe başlayınca o darbe virüsünün girdiği ordu, siyaset kurumu, yargı kurumu, genel olarak devlet sistemi, siyasi sistem çok ciddi zararlar görüyor ve bundan kurtulması çok uzun bir mücadeleyi gerektiriyor. Şimdi hatırlanacaktır, daha önce kısaca söylemiştik, 27 Mayıs darbecileri Milli Birlik Komitesi kurucu meclis oluşturuyor. Bu kurucu meclis de mesela, yine döneriz, kurucu meclisin temel mantığı da halkın %50'sinden fazlasının oyunu almış Demokrat Parti'nin dışlanması esasına ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezlerinin dile getirileceği, ki Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti ama kalan yarının da tam temsilcisi değil, %40'ın altında bir oy var %35'lerde. Yani üçte birinin temsil edildiği ve üçte birinin tezlerinin bütün millete askeri darbe marifetiyle empoze edildiği bir dönem kurucu meclis dönemiydi. Evet, kurucu meclis toplantısından sonra 12 Ocak'ta siyasi partilerin faaliyetlerine izin veriliyor. Güya siyasi partilerin faaliyetleri ortadan kalkmış ama aslında sadece Demokrat Parti'nin faaliyetleri ortadan kalkıyor. Demokrat Parti'nin faaliyetlerinin ortadan kalkmasının ötesinde bakanlar, Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakanlar, milletvekilleri, ilçe teşkilatları çok yoğun baskı altında, parti kapatıldığı gibi. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi rahatça siyasi faaliyetlerine devam ediyor. Bunu ifade etmek lazım. Bir de onun ötesinde kurucu meclise Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri seçiliyor. Yani siyasi faaliyetlerini devam ettirdiğini oradan da anlıyoruz. Kurucu mecliste siyasi faaliyetlerine devam ettiren, oraya üye atayan bir parti var. Yani buradaki ilişkiyi özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Darbe olmuş ama Cumhuriyet Halk Partisi kurucu meclise üye veriyor ve faaliyetlerine devam ediyor. 29 Eylül'de 1960'ta Demokrat Parti kapatılmıştı. Şimdi bu Demokrat Parti'nin kapatılmasıyla beraber yeni seçimlerdeki en büyük problem, Demokrat Parti nasıl devam edecek? Demokrat Parti'nin, daha doğrusu Demokrat Parti'ye oy verenler kime oy verecek? Bu takip ediliyordu. Bir de tabii darbeyi yapanlar bu atmosfer içerisinde, Demokrat Parti'nin dağıtıldığı bir atmosfer içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını artırarak tek başına iktidara geleceğini düşünüyorlardı. Bu arada Milli Birlik Komitesi siyasi partilerin faaliyetlerine yeniden izin verirken 13 Şubat 1961'e kadar işlemlerini tamamlamış partilerin seçimlere girebileceğini ifade etti. Bu arada yeni partiler kurulmaya başlandı. 19 Ocak'ta Sosyalist Parti, 6 Şubat'ta Mutedil Liberal Parti, 11 Şubat'ta 4 yeni siyasi parti kuruldu. Adalet Partisi, Çalışma Partisi, Cumhuriyetçi Mesleki İslahat Partisi ve Memleketçi Serbest Parti. Seçime katılabilmek için sınır olduğu açıklanan işte 13 Şubat günü ise 7 siyasi parti daha kuruluyor. Yeni Türkiye Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Güven Partisi, Musavat Partisi, Millete Hizmet Partisi, Muhafazakar Parti, Cumhuriyetçi Parti. Gördüğünüz gibi çok partili hayata dönüşle beraber birçok parti kuruluyor. Özellikle seçimlerdeki temel merak edilen konulardan birisi Demokrat Parti'nin devamı veya Demokrat Parti'ye oy verenlerin hangi partiye yöneleceği hususuydu. Burada iki parti öne çıkıyor. Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi. Adalet Partisi yönetimi darbecilere güven vermek ve kapatılmamak için biraz da 27 Mayısçıların önce Genelkurmay Başkanlığı'na getirdiği, daha sonra da emekliye ayırdığı emekli orgeneral Ragıp Gümüşbalay'ı parti genel başkanlığına getiriyor. Partinin öteki kurucularını isim olarak saymak isterim. Emin Acar, Tahsin Demiray, mesela Demokrat Parti döneminde de ilk kuruluş döneminde ismi geçen bir isimdir. Kamuran Evliyaoğlu, Ethem Menemencioğlu, Şinasi Osma, Necmi Öktem, Cevdet Perin, İhsan Ünal, Muhtar Yazar ve Mehmet Yorgancıoğlu. Parti büyük ölçüde Demokrat Parti'nin programına benzer bir program ortaya koyuyor. Liberal bir çerçevede bir programı var. Demokrat Parti'den sonra Adalet Partisi'nin yanı sıra Yeni Türkiye Partisi Demokrat Parti mirasına talip durumda. Burada da 27 Mayıs darbesinden sonra darbe hükümetinde yer alan Ekrem Alican'ın başkanlığında bir partiden bahsediyoruz. Partinin diğer kurucuları İrfan Aksu, Raif Aybar, Hikmet Belbez, Esat Eğilmez, Hasan Kangal, Sırrı Öktem, Cahit Talas ve Aydın Yalçın. Partinin programı Adalet Partisi programına da benziyor. Yine Demokrat Parti'ye benziyor. Bu iki partinin rekabeti söz konusu. Bu iki partiden cuntacılar, darbeciler Yeni Türkiye Partisi'ni destekliyorlar. Aslında destekliyorların ötesinde bu parti marifetiyle Demokrat Parti'nin yerine siyaset yapacak alanı kontrol etmek istiyorlar. Bir yanda zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanacağını bekliyorlar. Böylece muhalefeti de kontrol edeceklerini düşünüyorlar. Bu Yeni Türkiye Partisi'nin siyasi kadrolar arasında Demokrat Parti'nin içinde bulunmuş Menderes Bayar yönetimine karşı çıkan kesimler var. Bunlar örgütlenmişler. Ancak bu seçim süreci başlayınca Adalet Partisi ağırlığını koymaya başlıyor. Demokrat Parti'nin ana teşkilatı Adalet Partisi'nde kendisini ifade etmeye başlıyor. Nitekim Mehmet Yorgancıoğlu, partinin genel sekreteri, Demokrat Parti lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle tutuklanıyor. Bu da tabii önemli bir işaret. Bununla birlikte partinin başındaki emekli orgeneral Ragıp Gümüşbala partinin feshedilmeyeceğini açıklıyor. Bu arada cuntacılarla görüşüyor ve Adalet Partisi'nin varlığını muhafaza etmeye çalışıyor. Dikkatli, temkinli, uzlaşmacı bir çizgi sergiliyor. Ilımlı bir çizgi sergiliyor. Böylece parti ile Milli Birlik Komitesi arasındaki gerginliği bir ölçüde yumuşatmaya çalışıyor. Çünkü parti tabanı, partiye oy verenler darbecilere, cuntacılara da tabiat icabı karşılar. Cunta esas itibariyle bu tabana karşı yapılmış durumda. Kurucu meclis 26 Nisan'da seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun kabul ediyor. 24 Mayıs'ta Cumhuriyet Senatosu seçimine dair kanun kabul ediliyor. 25 Mayıs'ta milletvekili seçimi kanunu kabul ediliyor. Milletvekili seçimi kanunlarında tek dereceli olacak yapılacak seçimlerde nispi temsil sisteminin uygulanacağı hükme bağlanıyor. Her il seçim çevresi olarak düzenleniyor. Milletvekili sayısı 450 olarak belirleniyor. Cumhuriyet Senatosu ise 150 üyeden oluşuyor. ve senatör seçimlerinde burada nispi temsil değil çoğunluk sistemi söz konusu. Senatör olabilmek için 40 yaşını doldurmuş ve bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmak şartı getiriliyor. Milletvekili seçimlerinden farklı. Senato tabi bu arada 27 Mayıs darbesinin ve anayasanın getirdiği yeni bir kurum. Mayıs'ın yıl dönümünde kurucu meclis anayasayı kabul etmiş durumda. Anayasa işte yapılan oylamayla ve tabii ciddi baskıyla bir kabul edilerek geçiyor. Çünkü millet bir an önce darbe yönetiminden kurtulup serbest seçimlere de sivil yönetime de geçmek istiyor. Seçimler yaklaşırken siyasal hava da bir gerginlik söz konusu. Adalet Partisi ve bir ölçüde de Yeni Türkiye Partisi ister istemez oy alabilmek için Demokrat Parti tabanında harekete geçirebilmek için 27 Mayıs darbesini eleştirmeye başlıyorlar. Şuna da ifade etmek isterim değerli dinleyiciler. Birçok yerde literatürde 27 Mayıs darbesi yerine 27 Mayıs hareketi vesaire denir. Yani bu darbe öyle bir şey ki vesayet literatüre, üniversitedeki derslere, medyadaki yazıp çizen aktörlere, dilimize de yansıyabiliyor. Bunun özellikle altını işaret etmek isterim, altını çizmek isterim. Darbenin böyle hiç öngörülmeyen kalıcı tesirleri oluyor. Bunları ayıklamak, darbelerle yüzleşip hesaplaşmak ve ondan kurtulmak bakımından hayati derecede önemli. Şimdi bu gerginlik üzerine Milli Birlik Komitesi 31 Ağustos'ta siyasi parti temsilcileriyle toplantı yapıyor ve bir ortak bildiri yayınlıyorlar 5 Eylül'de. Bildirinin esası şu, Demokrat Parti iktidarının meşruiyetini kaybettiği vurgulanıyor. 27 Mayıs'ın yasada alınacak olan kararların ve seçimlerin kanuniliğinden hiçbir şekilde tartışılmayacağından bahsediliyor. Kısacası Milli Birlik Komitesi siyasal partileri 27 Mayıs'ı ve sonuçlarını tartışmamaya icbar ediyor. Aslında silah kuvvetiyle aksi halde şunu yaparız bunu yaparız diyerek partileri seçime girebilmek için bu şartları kabul etmeye zorluyor. Bu arada Yüksek Adalet Divanı denilen işte bu darbecilerin mahkemesinden 15 Eylül'de karar çıkıyor. 15 sanık ölüm cezasına, 32 sanık ömür boyu hapse mahkum ediliyor. İşte Milli Birlik Komitesi Menderes, Polatkan ve Zorlu hakkındaki idam cezalarını onaylıyor. Diğer sanıkların ölüm cezalarını ömür boyu hapse çeviriyor. 3 sanık hakkındaki ölüm cezaları 16 ve 17 Eylül'de infaz ediliyor. 3 sanık dediğimiz aslında işte Başbakan Menderes, Zorlu ve Polatkan. Bu havada seçimlere girildiğinin özellikle altını çizmek isterim. Yani partiler bir yandan baskı altında, mahkeme kararı açıklanıyor ve Menderes tam bu tarihlerde özellikle idam ediliyor. Bu çerçevede yapılan seçimlerde tabii kampanya sınırlanmış, juntanın etkisi devam ediyor. Bu arada Milli Birlik Komitesi'nin dışında silahlı kuvvetlerde onu da aşacak bir Silahlı Kuvvetler Birliği adı altında bir yeni junta oluşmuş durumda. Milli Birlik Komitesi'ne de talimat veriyor zaman zaman. Artık juntalar, farklı hizipler silahlı kuvvetlerin içerisinde hepsi siyasete ilişkin bir açıklama yapıyorlar. Kanaat sahipler, Milli Birlik Komitesi'ni zorluyorlar. Seçim sonuçlarından endişeliler. Bu bekleme halindeler. 15 Ekim'de seçim yapılıyor. Seçime eski dönemden işte Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi katılıyor. İki de yeni parti katılıyor. Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi. Bunlar işte Demokrat Parti'nin, kapatılan Demokrat Parti'nin yerine kurulmuş partiler. Herkes 27 Mayıs darbesiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidara gelip gelmeyeceğini ve Demokrat Parti'nin yerine hangi partinin daha fazla oy alarak geleceğini merak ediyor. Yani Adalet Partisi mi, Yeni Türkiye Partisi mi? Milletvekili seçimlerinde bütün bu atmosfere rağmen %81 düzeyinde bir seçmen seçimlere katılıyor. Katılım düzeyi oldukça yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi %36 küsür oy alıyor. Birinci parti çıkıyor. Hemen arkasından Adalet Partisi %35 yaklaşık oy alıyor. İkinci parti oluyor. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi %14 oy alıyor. Yüksek bir oy alıyor. Tabii o da Demokrat Parti'nin bıraktığı boşluğa talip. Ondan oy alıyor bir miktarda. Yeni Türkiye Partisi darbecilerin destekleyerek Demokrat Parti'nin yerine o alanı kontrol etmek için teşvik ettikleri parti Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden de daha az oy alıyor. %13,5. Bu da çok önemli. Seçmen, millet darbecilerin desteklediği partileri cezalandırıyor. Ve işte darbenin dışında kalmış Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi bir ölçüde yerini muhafaza ederken bütün baskılara rağmen Adalet Partisi'nin Cumhuriyet Partisi'ne yakın bir oy aldığını görüyoruz. Bütün baskılar dediğim, yani biraz sonra da konuşacağız. Yani gerçekten baskılar var. Yani junta bu partiyi sıkıştırdığı gibi özellikle o Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Adalet Partisi'nin üzerinde çok ciddi baskı oluyor. Adalet Partisi'nin içerisinden senatör olarak seçilen Profesör Doktor Ali Fuat Başgil'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı kaba kuvvetle engelleniyor. Başbakan yardımcısı ve Milli Birlik Komitesi'nin üyesi bizzat Ali Fuat Başgil'i tehdit ediyorlar. Bu tehdit tabii Adalet Partisi'ne de yansıyor ve neticede Ali Fuat Başgil Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek durumunda kalıyor ve Cemal Gürsel bu tehditler altında tek aday olarak Cumhurbaşkanı tırnak içerisinde seçiliyor. Aslında buna bir seçim demek mümkün değil. Yine junta'nın aslında bir müdahalesi. Yani o yüzden de o dönemde mesela atılan bazı başlıklar var. Seçimler yapıldı, o ordu kışlasına döndü ya da asker kışlasına döndü. Asker kışlaya falan dönmüyor maalesef siyasetin içerisinde ve boğazına kadar kışlanın içerisinde de siyaset yapıyor. Bu arada tabii bu seçim sonuçları çok ciddi bir problem doğuruyor. Milli Birlik Komitesi ve bu silahlı kuvvetler içerisinde çıkan yeni Silahlı Kuvvetler Birliği Cuntası çerçevesinde, Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde onların bütün hayalleri suya düşüyor. Neticede eğer yeni bir müdahale olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışarıda kaldığı ve diğer 3 sağ partinin ittifakla bir koalisyon kurabileceği bir iklim var. Adalet Partisi'nin liderliğinde. Yani 3 parti olmasa bile Adalet Partisi ile Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Adalet Partisi ile Yeni Türkiye Partisi koalisyon kurabilirler. Ama burada da tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi 27 Mayıs darbecileri ve silahlı kuvvetlerin içerisindeki juntalar siyasete müdahale ediyorlar ve kimin başbakan olacağını deklare ediyorlar. Bu isim seçimi kazanmasını istedikleri Cumhuriyet Halk Partisi ve onun lideri Genel Başkanı İsmet İnönü. İsmet İnönü'nün başbakan olmasını yaptıkları toplantılarla dayatıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı da başbakanı da darbecilerin seçtiği bir seçim. Yani millet oyunu kullanıyor. Bu ikisini de seçmeyeceğini ısrar ediyor ama buna rağmen hem Cumhurbaşkanlığına darbeciler karar veriyorlar hem de başbakanın kim olacağına darbeciler karar veriyor. Türkiye böylece bir darbe sonrasında yeni juntaların gölgesi altında bir vesayet sisteminin içine girmiş oluyor değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programımız önümüzdeki programlarda bu tarihi süreci anlatarak devam edecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden yarına Türkiye.